Ayrım 17.
Sayfa 174. Bu hafta ortaya çıkan yeni ama programa konmamış fırsatlardan faydalanarak iki köy incelemesi yapıldı. Topkapı ve Şerefiye köylerine gittik. Şerefiye köyü halkı Kırım göçmenleridir. Ev yapıları, bahçe düzenlemeleri, kullandıkları araçlar bakımından ileridir. Öteki köy daha geri ve fakir. Köyü iki defa Yunanlılar yıkmış. Köyde sosyal bir gelişme yok. İlk defa 1927 yılında Battal adında bir köylü köye orak makinesi getirmiş. Onu gören köylüler orak makinesi almaya başlamışlar. İki köyün öğrencilere gösterilmesi, farkların ve gelişmenin açıklanması çok faydalı oldu. Öğrencilerin birini sıtma tuttu. Baytar Salih gelerek kan aldı, sıtma mikrobunu boyadı. Mikroskopla öğrencilere gösterdik ve sıtma hakkında bilgi verdik. Öğrencilerin mikroskop kullanması görülecek bir şeydi. Biri Baytar Salih'e, "Efendim, şimdi inandım. Bana 40 yıl söyleseniz mikrop var diye inanmazdım. Kurbağa yavrusu gibi nasıl kuyruklarını sallıyorlar?" diyordu. Önümüzdeki haftanın programında İsmet Paşa köyünde bir ev, Mecidiye köyünde yerli sanatlardan halı ve kilim, mevcut bir eski eser ve harman çalışması incelenecektir. Mecidiye köyünde Yunanlılara esir düşen Hatice Hala adlı bir yaşlı kadın var. Bize savaş ve tutsaklık anılarını anlatacak. Hatice Hala tatlı bir dille tutsaklık hayatını anlattı. Öğrenciler görülmemiş bir ilgiyle dinlediler. Halil isminde bir öğrenci mendilini çıkararak ağladı. Gördüğümüz kilimin motifleri resim dersinde öğrenciye yaptırıldı ve boyatıldı. Bu hafta ot balyası makinesine giden gruplar balya yapmayı ve makineyi kullanmayı öğrendiler. Tarım uzmanının söylediğine göre bu makine ile ancak 10 dakikada bir balya yapılırmış. Öğrencilerden 4 dakikada balya yapanlar oldu. İşten sonra usta makineyi söktü. "Haydi bakalım, bunu takın ve kullanın," dedi. Öğrenciler makineyi taktı ve kullandılar. Ev yapımı derslerine bu hafta başlandı. Her gün 4 grup yapımda çalışıyor. İlk defa büyük okul binasının temeli kazıldı. Bugün akşama kadar temel kazma işi bitecek. İşten sonra öğrenciler binanın planını inceliyorlar. Plan üzerinde bilgi veriliyor ve aritmetik dersi yapılıyor. Geçen hafta cumartesi eğlencesini okulda yapmadık. Bir öğretmenle civar köylerde konu ararken 30 yaşlarında bir gelinin tınazın üstünde tek başına harman savurduğunu gördük. Kocası askerdeymiş. Köylünün iş vakti olduğu için kimse yardım etmemiş. Bütün iş kendi üstüne kalmış. Evde de bir çocuğu varmış. Dönünce akşam yemeğinde durumu öğrencilere anlattık. Kendileri eğlence yerine gidip bu gelinin işini yapmayı istediler. Lüks lambaları yakıldı, gece şarkılar söyleyerek Emine'nin harmanına gidildi. Öğrenci büyük bir coşkunlukla harmanı savurdu. Bir taraftan da oyunlar oynayıp şarkılar söyleniyordu. 2-3 saat içinde iş bitti. 25 çuval doldurulup arabaya yüklendi. Emine'nin evine götürülüp teslim edildi. Programımızdaki asker ailelerine yardım maddesi böylece işlenmiş oldu. Geçen hafta eğlence gününde köy halkına gösteri yaptık. Tahtadan basit bir sahneyi öğrenci kurdu. Çoban oyunu, Arap oyunu, türküler, zeybek, manzume, göreş, çuval yarışı gibi oyunlar oynadılar. Dipnot 11. Kültür Bakanlığı Dergisi. Sayı 20-1. 1939. Sayfa 80-90. İlk öğretim. İlk eğitmen kursu böylece 5 ay kadar sürdü. Adaylar her sabah gruplar halinde iş yerlerine dağılıyorlar, tohum ekiyor, hızar biçiyor, ot balyalıyor veya hayvan yetiştirme işlerine uğraşıyorlardı. Nazari dersler çok defa harmanda, tarlada, çimen üstünde veya ağaç altında yapılıyordu. Nazari derslerin esasını öğrencilerin okuma, yazma ve anlatma yeteneklerinin geliştirilmesi, ilkokul öğretmenine yetecek kadar aritmetik bilgisi, köylünün devlete olan ilişkileri ve vatandaş olarak ödevleri ile ilgili bilgiler, tarih ve coğrafya meydana getiriyordu. Tarih, coğrafya ve devrim tarihi dersleri çevrenin özelliklerine bağlanarak okutuluyor, böylece nazarilikten kurtarılıyordu. Kursta idarecileri ve öğretmenleri şaşırtacak bir başarılı çalışma görüldü. Adaylar her şeyi kolayca kavruyor ve hemen uyguluyorlardı. Çoğunun pek kuvvetli bir hafızası vardı. Hepsinin üstünde bu köy delikanlıları tükenmek bilmeyen bir fizik gücüne sahiptiler. Sabahın saat 6'sından gecenin 12'sine kadar çalışıyorlar, gene de en ufak bir yorgunluk eseri göstermiyorlardı. Bu saatten sonra onları derslerine hazırlarken veya aralarında tartışmalar yaparken görmek şaşırtıcı oluyordu. Kursta tek bir disiplinsizlik olayı görülmedi. Kursta ücretli bir ahçı vardı. Geri kalan işlerin hepsini adaylar kendileri yapıyorlardı. Kursun bitiminde adaylar stajyer olarak Ankara'nın köy okullarına öğretmen verildiler. Ders yılını böylece okulda öğretmenlik yaparak geçirdiler. Kursun müfettişleri ve öğretmenleri bu ders yılı boyunca sık sık kendilerini ziyaret ederek görev başındaki güçlüklerini çözmeye yardım ettiler. İlkbaharla birlikte eğitmen adayları ikinci bir kursa çağrıldılar. Bu sefer yaptıkları öğretmenliğin deneylerini de beraberinde getiriyorlardı. İkinci kursta önceki koşullar altında 4 ay sürdü. Adayların bitirme sınavlarında eğitim bakanı, gazeteciler ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu. Adayların hemen hepsi sınavlarda başarı gösterdiler. Bu başarı sınavına katılan bakanın basın mensuplarının hayranlığını çekecek kadar büyük oldu. Eğitmenler Ankara Halk Evi'nde bir temsil de verdikten sonra köylere dağıldılar. Eğitmenleri köyde yalnız bırakmamak, onları görevlerini yaparken de yetiştirmeye devam edebilmek için Eğitim Bakanlığı bunlar için özel bir denetim örgütü kurdu. Eğitmeni bulunan 8-10 köy bir bölge sayılarak başına eğitmen kursuna katılan öğretmenlerden biri müfettiş olarak verildi. Bunların görevlerinin eğitmeni yetiştirmeye devam etmek olduğu belirtildi. Böylece denetim öğretmende kusur arayan, onu cezalandırmaya çalışan eski rolünden ilk defa kurtuluyor, müfettiş öğretmenin bir yardımcısı halini alıyordu. Eğitmen denemesinden elde edilen sonuçlara göre 11.6.1937 tarihinde Köy Eğitmenleri Kanunu kabul edildi. Herhangi bir konu ile ilgili bir kanunun o eğitim çalışmasını izlemesi ilk defa görülüyordu. Bakanlıktaki usule göre açılacak bir okulun veya girişilecek bir eğitim çalışmasının önce kanunun hazırlanır, çalışma arkadan gelirdi. Eğitmen denemesi işi tersine çevirmekle uygulama olanağı düşünülmeden kağıt üzerinde maddeler sıralamak geleneğini bozdu. Eğitmenler kanununun nasıl uygulanacağını gösteren bir yönetmelik de hazırlanarak eğitmen yetiştirilmesi işinin ayrıntıları saptandı. Yönetmeliğin belli başlı maddeleri şunlardır. 1. Köy eğitmenleri yetiştirme kurslarına aday olarak askerliğini başarılı ile bitirmiş, okuma yazma bilen, tarımla uğraşan, arazi veya hayvan sahibi veya böyle ailelerin çocukları alınır. 25. Eğitmenler haftada en az 2 gece bulundukları köyün yetişkinleri de okuturlar. 26. Eğitmen bulunduğu köye köy kanununa uyarak bir okul binası yaptırır. Bu binanın her türlü işlerinde köylüler ve ustalarla birlikte çalışır. 30. Eğitmen bulunduğu köyde bir fidanlık yetiştirir ve bundan faydalanarak köy kanunu gereğince köy için bir koru ve bir meyve bahçesi kurar. Köyün meydanının ve sokaklarının ağaçlanmasına önderlik eder. Madde 32. Ziraat Bakanlığı bulundukları yerlerin özelliklerine göre eğitmenlere üretim artırıcı, ıslah edici, kolaylaştırıcı araçları verir. Eğitmen bu araçlardan köylüyü de faydalandırır. Dipnot 12. Saylan Neşet, Zenger, Necati, Kültür İşleri Kanunlarımızdan Derlemeler, İzmir 1938, sayfa 231. Eğitmen yetiştirilmesi işin köy enstitüleri kuruluna kadar bağımsız kurslar halinde, enstitüler kurulduktan sonra da onlara bağlı olarak devam edildi. 1937-1946 yılları arasında 8000 eğitmen yetişti ve köylerde görev aldı. Eğitmen projesi Türk eğitimine değerli sonuçlar getirdi. Eğitmen adaylarının seçilmesi, onların yetiştirilmesi için kullanılan metodlar başarılı oldu. Köy hayatı içinde pişerek gelen bu gençlerden, gördüğünü kolayca öğrenen, öğrendiğini kendine mal ederek uygulayabilen, güçlükten yılmaz, dürüst, memleketine bağlı bir eğitici sınıfı yetiştirdi. Ordu geleneğinin adam seçmekte yanılmamış olduğu bir kez daha görüldü. Eğitmen kurslarında yürütülen iş içinde eğitim, grup tartışmaları gibi ileri eğitim ilkeleri sonraları köy enstitülerinde geliştirilerek uygulandı. Eğitim adayları çevrelerinin kültür değerlerini iyice benimsemiş yetişkinler olarak kurslara gelmişlerdi. İçlerinde saz çalanlar, iyi türkü söyleyenler, masal ve hikaye anlatıcılar vardı. Bunların kendi kişiliklerinin serbestçe gelişmesini sağlayan bir eğitim çevresi içinde modern değerle ve Batı kültürünün ürünleri ile karşılaşması, Türk kültür hayatında tartışa gelen bazı konulara aydınlık getirecek sonuçlar verdi. Adaylar kendi değerlerinin modern olmayanlarını hiçbir sarsıntıya uğramadan attılar ve yeni değerleri kabullendiler. Değerler arasında çatışmalar ortaya çıkmayınca modern uygarlığın öğeleri ile yerli kültürleri arasında sağlam bir uzlaşma kurdular. Örneğin halk hikaye anlatma tekniğini, dilini ve onun kazandırdığı tiyatro unsurlarını bilen öğrenciler, bunlarla modern sahnelerde yazılı piyesleri oynamaya çıkınca sahnedeki okullu oyunculardan daha büyük bir başarı kazanabileceklerini gösterdiler. Bu sonuç, Doğu ve Batı uygarlığı arasında ezeli çatışmalar bulan bazı aydınların yanıldıklarını, halkın değerlerinde modern uygarlık öğeleri ile uzlaşmayan önemli yanlar bulunmadığını açıkça ortaya koydu. Eğitmenlerin köylerde yüklendikleri çok yanlı ve ağır görevdeki başarı dereceleri ciddi olarak eleştirilebilir. Bir eğitimcinin küçük ve uzak bir köyde hem çocuklara okul bilgisi vermekte hem de çevrenin ekonomik hayatını harekete geçirmekte göstereceği başarı sadece kendi bilgi derecesine ve yeteneğine bağlı olmayan bir iştir. Bu görevin gereği gibi yapılması devletin köyle ilgili genel politikasının başarı derecesi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Köyde sosyal ve ekonomik değişimi modernleştirecek ve hızlandıracak idari, mali, ekonomik tedbirler alınmamışsa, eğitimin tek başına bu işin altından kalkması kolay değildir. Genellikle Türkiye'nin idare mekanizması, özel olarak da eğitmenleri desteklemekle görevli bakanlıklar, eğitmeni köyde gereği gibi besleyecek, onu başarıya götürecek koşulları hazırlayamamışlardır. Tarım Bakanlığı yüklendiği araçları ne zamanında ne de bütünüyle eğitmene verebilmiştir. Çok defa eğitmenler küçük maaşlarını alabilmek için günlerce ilçelerin yolunu tepmişler, elleri boş olarak geri dönmüşlerdir. Türkiye'nin küçük köylerinin durumu eğitmenlerin başarılı bir ekonomik çalışmayla geçimlerini sağlamalarını da engellemiştir. Rasyonel bir ekonomik işletmenin kurulabilmesi için gerekli ekonomik öğelerin, piyasa koşullarının, pazar ve ulaştırma faktörlerinin rollerini burada açıklamayı gereksiz buluyoruz. Ancak şunu eklemelidir ki, eğitmenlerin verildikleri küçük köylerin hiçbiri bu bakımdan onların işini kolaylaştırmıyordu. Eğitmenler çok defa geçinmek için yalnızca pek küçük olan maaşlarına kaldılar ve geçinmekte güçlüklere düştüler. Yerli ağaların ekonomik ve politik baskısı altında bulunan köylerde ise eğitmenin durumu daha da zorlaşmaktaydı. Bununla beraber eğitmenin köyde karşılaştığı zorluklar giderilemeyecek cinsten değildi. Devletin köyde bir reform hareketi olsaydı ve eğitmenler çok yönlü bir kalkınma çabasının bir parçası olarak köye gönderilselerdi, eğitmen denemesinden elde edilecek sonuç farklı olurdu. 1946 yılından sonra Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından İsmail Hakkı Tonguç'un da İlk Öğretim Genel Müdürlüğü'nden ayrılması üzerine eğitmenliğin dayandığı temel ilkeler tümden değiştirildi. Eğitmen yetiştirilmesi köy enstitüleriyle birlikte niteliğini yitirdi ve son buldu. 2. Üniversite Reformu. Dürül Fünun'dan üniversiteye. Yüksek eğitim ve öğretim vermek amacı ile açılan İlk Osmanlı Kurumu Darül Fünun'u 1863'te ortaya çıkar. Kuruluşu Fransa'da laik eğitimi geliştirmesi ile tanınan ve Osmanlı Eğitim Bakanlığı'na uzmanlık yapan Mr. Victor Duruy'u tavsiye etmiş olmalıdır. Ama Osmanlı Darül Fünun'u bizim anladığımız anlamda bir üniversite kuruluşu değildir. Öğretmenleri, dersleri, sınıfları filan yoktur. Devrin tanınmış bilim adamlarının ve saygın paşalarının serbest konferanslar verdiği bir program olarak görünmektedir. Çoğu Avrupa görmüş, laik eğitime ve pozitif bilimlere inanan aydınlar, Darül Fünun'da fizik, kimya, matematik, felsefe ve tarih gibi konularda konferanslar vermektedir. Bu konferanslar Takvim-i Vekayi gazetesinde de yayınlanır. Konular arasında gerçi fıkıh ve kelam gibi İslam bilimleri de bulunuyor. Ama yeni üniversitenin ağırlığı medresenin tam karşısında dünya bilimlerini okutmaya ve yaymaya verilmiştir. 1870'e kadar Darülfünun'un bu belirsizliğini korumuş, ancak o yıl 3 fakülteli bir yüksek eğitim kurumu olarak yeniden örgütlenmiştir. Bunlar felsefe ve edebiyat, matematik ve fizik bilimler, bir de hukuk fakülteleridir. Yeni kuruluşun müdürlüğüne Hoca Tahsin Efendi adlı Fransa'da eğitim görmüş bir materyalist getirilir. 1857'de medrese hocası olarak Fransa'ya giden Hoca Tahsin, pozitif bilimlerin tam bir inanıcısı ve koyu bir materyalist olarak Avrupa'dan döner. Üniversitenin öğretmenleri arasında Fransız, Rum, Ermeni ve Müslüman bilim adamları vardır. Azınlık öğrencilerini kabul eden Darülfünun, 450 öğrenci ile eğitime başlar ve 1 veya 2 yıl sonra da pek iyi bilinmeyen bir nedenle kapatılır. Tanzimat ulemasının bu yeni laik eğitim kurumuna hoşgörü ile bakmamış olması, ona karşı gelmesi asıl neden olmalıdır. Darülfünun, 2. Abdülhamit idaresinin sonlarına doğru 1900'lerde Fünun, Edebiyat ve Şer'i İlimler adlı 3 fakülte ile yeniden açılır. İdarenin laik eğitim alanında hiçbir gelişmeyi istememesi ve fikir hayatı üzerindeki siyasi baskı nedeni ile Darülfünun Osmani hiçbir gelişme gösteremez. Darülfünun'da şer'i bilimleri okutan hocalar medrese zihniyetini sürdürürken çoğu Avrupa'dan gelmiş, yabancı dilleri bilen ve fen derslerini veren öğretmenler de bir araştırma ve serbest tartışma geleneği başlatamazlar. Öğrenci bunların her yıl tekrar ede ede verdikleri notları okumakta, ancak ezber yeteneği geliştirmektedirler. Hocaların notları ise aslı yabancı dilde yazılmış bir kitabın sayfa sayfa çevirisinden başka bir şey değildir. Öğrencinin okuyup faydalanacağı başka kaynaklar ise memlekette yoktur. Abdülhamit'in ağır politik baskısı da eklenince üniversitenin serbest düşünce ve tarafsız bilimsel araştırma verecek bir kurum olmadığı ortaya çıkar. İkinci Meşrutiyet devri Darülfünun'da yeni düzenlemeler yapar. Almanya'dan 20 kadar profesör davet ederek öğretim kadrosuna yeni bir araştırma geleneği sokmak ister. Ayrıca Ziya Gökalp gibi, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi kendi dallarında iyi yetişmiş gençlere üniversitede görev verir. Bunlardan özellikle Gökalp, fikir ve kültür hayatımızda kalıcı etkiler bırakan bir üniversite üyesi olmuştur. Böylece üniversitede ulusal dil, ulusal tarih, edebiyat ve eğitim dallarında değerli araştırmalar yapılmaya başlar. Bu kadroya Fuat Köprülü'nün de katılması ile Türkoloji alanında bilimsel araştırma yöntemi Türk üniversitelerine girmiş olur. 1919'da kabul edilen Darülfünun-u Osmani kararnamesi ile üniversiteye bilimsel özellik de verilir. Ancak üniversite, öğretim kadrosuna yapılacak atamalar Milli Eğitim Bakanı'ndan geçtikten sonra padişahın onaylaması ile kesinlik kazanacaktır. Böylece bilimsel özellik büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti eldeki eski kurumların hepsinde köklü reformlar yaparken Darülfünun'u da yenileştirmek zaruretini duymuştur. Devrin ilk eğitim bakanı bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor. Arkadaşlar, Türk milleti yeni bir amaca doğru yürüyor. Memleketimizde uygarlığın timsali Darülfünun olacaktır. Eğitim Bakanlığı Darülfünun'u böyle basit bir durumda bırakamaz. Bırakırsa görevini yapmamış olur. Dipnot 13. İlgili söyleyeleri Cilt 1, sayfa 296. Vasıf Bey'in bu ifadesi, üniversiteye karışmak isteyen reformcuların fikirlerini yansıtmaktadır. Bunlara göre Darülfünun, da tıpkı öteki Osmanlı kurumları gibi geçmişin kötü bir mirasıdır. Kendi haline bırakılırsa, daha uzun zaman gerilikten ve tembellikten kurtulamayacaktır. Özellik adına Darülfünun'a karışmamak, aslında üniversiteye hakim olan bilgisizliğe, çeşitli menfaatlerle birbirine sarılmış profesör kliklerine ve tembelliğe karışmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti buna göz yumacak durumda değildir. Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin de içinde bulunduğu ikinci fikir ise üniversiteye karışmanın şiddetle karşısındadır. Darülfünun'un gelişmesi ve ilerlemesi gene ancak Darülfünun'dan beklenebilir. Üniversite demek, özellik demektir. Politikacıların düzeltmek için üniversiteye yapacağı her karışma durumu daha da kötüleştirmekten başka bir sonuç vermeyecektir. Cumhuriyetin ilk 10 yılı içinde ikinci görüş, Cumhuriyet hükümetlerinin üniversiteye karşı güttükleri politikaya egemen olmuştur. Hükümetler sadece üniversiteye daha iyi çalışma olanakları ve mali kaynaklar sağlamaya gayret etmişlerdir. 1923 yılında üniversite öğretmenlerinin maaşına ciddi bir zam yapılmıştır. Bir yıl sonra üniversiteye vakıf mallarına sahip olmak ve bireylerin bağışlarını kabul etmek yetkisi verilmiştir. Ama büyük umutlarla kabul edilen bu kanuna karşın üniversite devlet bütçesinden başka hiçbir gelir kaynağına kavuşamamıştır. Hükümetin İstanbul Darülfünun'una karışmamak, bu kurumun özelliğine saygı göstermek kararı zaman zaman ciddi güçlüklerle karşılaşır. Üniversitede ortaya çıkan bazı olaylar hükümeti üniversiteyle ilgilenmeye, orada düzenlemeler yapmaya zorlar. Söz gelimi 1924 yılında bir grup öğrenci üniversite bahçesinde fotoğraf çektirir. Resim çektirmeyi günah sayan medrese zihniyeti bunu büyük bir küfür sayar. Darülfünun hocaları harekete geçer ve fotoğraf makinesinin karşısında poz vermek günahını işleyen öğrenciler cezalandırılır. Olay Ankara'da duyulunca hükümet çevreleri dehşetle kızar. Olaydan birkaç gün sonra Bursa'da bir konuşma yapan Mustafa Kemal, resim çektirmeyi günah sayan üniversite hocalarını şiddetle kınar. Asıl cezalandırılması gerekenlerin onlar olduğunu belirtir. Konuşma üzerine İstanbul Savcılığı bir açıklama yaparak öğrencileri değil, üniversite hocalarını mahkemeye vereceğini bildirir. Sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmek üzereyken üniversiteden genç bir öğretmen grubu işe karışır ve olayı üniversite içinde çözeceklerini, bakanlığın işe karışmamasını salık verirler. Fotoğraf çektirme günahı böylece kapanır. Bir yıl sonra Darülfünun Emin'in öğrenci taşkınlıklarına varan bir olayı desteklemesi Ankara'yı gene kızdırır ve hükümet yeni bir öğrenci tüzüğü hazırlayarak üniversiteye kabul ettirir. Fakat meclisin, hükümetin ve Ankara basınının üniversiteden şikayeti yalnızca böyle ufak tefek olaylarla kalmaz. Bu küçük olaylar daha önemli olan ve hükümeti kızdıran bir zihniyet ayrılığının işaretidir. İstanbul Darülfünun'u hakkında ileri sürülen eleştiriler iki nokta çevresinde toplanabilir.